Ayrım 9.
Ve yaşamın tadı. Fikri kafamı çeldi. 7 çocuk babası Albay, evinde disiplin sağlamak amacıyla sıkı bir düzen tutturmuştu. Albay düdüğünü çalar çalmaz çocuklar yanına geliyordu. Çocukların günlük yaşamları ise çok sıkı ve şaşmaz kurallar içinde planlanmıştı. Albay hiçbir özür veya özel durum tanımamaktaydı. Pek tabii çocuklar bunun acısını mürebbiyelerden çıkarıyor ama aynı zamanda yaşamlarında da ders ve itaatten başka hiçbir şey yapamıyorlardı. Yeni gelen mürebbiye çocuklara emir eri gibi değil, insanca muamele, oyun hakkı, şarkı söyleme ve yaşamdan zevk alma hakkını da ekleyerek eve yeni bir disiplin anlayışı getirdi. Evet, dersler yine yapılıyor. Çocuklar düzenli bir yaşam sürüyorlar. Terbiyeli davranıyorlar ama aynı zamanda yaşamlarından zevk alıyor, şarkı söylüyorlardı. Ev düzenliydi ama havası değişmiş, yaşaması keyifli bir ev olmuştu. Filmdeki bu iki disiplin ve farklı yaklaşım tarzı çok anlamlı geldi bana. Gerçek disiplinin aslında görünmez olduğunu düşündüm. Belirgin olmadan uygulanan ama mevcut ve yaşamın tadını kaçırmayan disiplin. Albay'ın çok belirgin, çok ortalıkta otoritesine, hayatın tadını kaçıran disipline karşılık, Maria'nın mürebbiye, belirgin olmayan ama mevcut, işleyen, sevgi ve yaşam dolu disiplini. Aslında toplumumuzda da disiplin, genellikle kayıtsız şartsız bir yaptırım olarak algılanır. Otoriteni kullanmazsan tepene binerler. Çocuklar sıkı bir disiplin içinde büyümelidir. Yoksa bir yere varamazsın. Eğer disiplinden bir gün fire verirsen tepene çıkarlar. Ancak ev bir okul veya karargah değildir. Çocuklar da mutlaka sindirilmesi gereken asiler. Ev aslında küçük büyük herkesin mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir ortamdır. Salt disiplin adına evi yaşanmaz hale getirmek ve yaşamın tadını kaçırmak çok acıdır. Sağlanmak istenen düzen, bir güç kavgasına, o evde kimin sözünün geçtiğinin ispatına dönüşürse, sonuçlar disiplin değil, korkuyla uygulanan yaptırımlar olur. Sevda Hanım okuldan gelir gelmez çocukların banyoya girip yıkanmalarını özellikle önem vermekteydi. Ben eve gelir gelmez hemen bir duş alırım. O kadar iyi gelir ki, çocuklarımın da aynı disipline girmelerine özellikle özen gösteriyorum. Ancak çocuklar saat 16.30'da okuldan geldiklerinde banyoya girmekte şiddetle direniyorlar. Ve bu nedenle evde bitmez tükenmez kavgalar ve tartışmalar sürüp gidiyordu. Pek tabii bu tartışmanın getirdiği kırgınlıklar diğer konulara da yansıdı. Ders çalışma saatleri, yemek saatleri, yatma saatleri sürekli tartışma, sürtüşme ve pazarlık haline dönüştü. Acaba çocukların her gün okuldan gelir gelmez banyoya girmeleri şart mı? Sevda Hanım'a eve gelir gelmez iyi gelen duş herkese mutlaka iyi gelir mi? Banyo çocuklara daha uygun bir saate, örneğin akşam yemeğinden önce veya yatmadan önceye alınamaz mı? Sevda Hanım çocukları o saatte banyoya sokarak kazanacağı temizlik uğruna ne fiyat ödediğinin farkında mı? Evin huzuru, evde yaşamın tadı, çocuklarıyla olumlu iletişimi, çocukların banyodan ve yıkanmaktan nefret etmeleri, evde bitmez tükenmez tartışmalar, kendinin yıpranması, çocukların her şeyde inatlaşmaları gibi. Olay temizlikten çok bir güç kavgasına dönüşmedi mi? Banyo disiplininin tek yolu bu mudur? Gerçek disiplin sevgi ve anlayış ister. Disiplin uğruna o evde yaşamın tadı kaçıyorsa evde disiplin değil yaptırım uygulanıyor demektir. Evin disiplin kuralları nerede yazar? Kızım yeni okuluna başladığında elimize makinede yazılmış bir kağıt verdiler. Burada okula giriş çıkış saatleri, öğle paydosları, kıyafet düzeni, nelerin giyilip nelerin giyilemeyeceği, hangi davranışların beklenilip hangilerinin ikaz veya ihtara gireceği gibi okulun disipline ait açıklamalar vardı. Okulun bunları yazmakta amacı, yeni bir ortama giren öğrencinin yanlış bir şey yapıp ikaz veya azar işitmesine engel olmak, yani okulda sorunları azaltmaktı. Gerçekten yararlı oldu. Böylelikle yasak olduğunu düşünemediğimiz, örneğin lacivert veya beyaz dışında çorap giymek, takı takmak gibi bazı davranışların yapılmaması gerektiğini öğrenerek kızımın boş yere ikaz edilmesine engel olduk. Ancak evdeki kurallar hiçbir yerde yazılı değildir. Yazılı olmadığı gibi hangi kuralların uygulandığı da açık bir şekilde belli değildir. Çocuk evin kurallarını deneye yanına öğrenir. Oturma odasında kırılacak eşyaları ellediğinde anne kızar, ellerine vurur. Sobaya dokunduğunda cız denir. Odasında oyuna dalmışken aniden hemen yemeğe gelmesi istenir. Akşam yemekten sonra televizyonu seyrederken aniden haydi çok geç oldu, yatma vakti geldi diye çıkışılır. Çocuk direnirse azar işitir ve olaylar büyür. Evdeki kural ve beklentiler önceden açıklanmadığı gibi aile bireylerinin, özellikle çocukların bunlara uyması, bilmesi beklenir. Uymazsa da kızılır, azarlanır ve cezalandırılır. Okula yeni başlayan Emre, ilk günler eve döndüğünde hemen derse oturacağına kız kardeşiyle oyuna dalıyordu. Annesi Emre'ye, "Dersini yaptın mı? Neden dersini bitirmeden oynuyorsun?" diye çıkıştı. Emre ağlamaya başladı, direndi. Emine Hanım'a, "Daha çocuk okula yeni başladı. Eve gelir gelmez ders yapması gerektiğini belki de bilmiyor." dendiğinde Emine Hanım gayet emin bir tavırla, "Bilmez olur mu? Bilmesi lazım. Okuldan gelince ilk işi ders yapmak. Bunu bilmeyecek ne var?" dedi. "Peki bunu Emre'ye hiç anlattınız mı? Bunda anlatacak ne var? Bilinen bir şey. Okul dönüşü her öğrenci derse oturur." Acaba Emre'ye ders çalışma disiplini kim öğretti? Emre'nin çevresinde başka okul çocuğu yoksa, yani böyle bir davranışın yapıldığını görmemişse, ona da kimse bunu öğretmemişse, gerçekten eve gelir gelmez derse oturması gerektiğini bilebilir mi? Birkaç gün önce oyun çocuğu iken aniden okul çocuğu olan 6 yaşındaki bir çocuğun yapması gereken davranışlara vakıf olması beklenebilir mi? Biz büyükler bazı davranış ve beklentileri o kadar doğal karşılarız ki açıklamaya bile neden görmeyiz. Ancak yapılmazsa da kızarız. Emine Hanım okul açılmadan önce Emre'ye, "Bak, yakında okul açılıyor. Sen artık okullu bir çocuk oluyorsun. Sabahları erken kalkmamız ve hemen hazırlanmamız gerekecek. Okuldan döndüğünde de sana kahvaltını hazırlayacağım. Yer yemez hemen ödevine oturman lazım. Ödevini bitirdikten sonra istediğin kadar oynarsın." diyebilirdi. Emre okula başlayınca kendisinden beklentileri daha açık olarak bilir, ne yapıp yapmaması gerektiğini önceden düşünebilir, böylelikle azar işitmekten kurtulurdu. Bu gibi açık olmayan beklenti ve kuralların aniden uygulanışı ve bu nedenle oluşan sorunları sürekli duyarız. Akşam saat kaçta yatması gerektiğini açıklamadan "hadi çabuk yatağa" kumandası ve direnişler, arkadaşlarıyla sokağa çıkan çocuğun saat kaçta evde olması gerektiğini söylemeden geç kalırsa çıkışmalar, "ama saat 6'da döneceğini bilmen gerekir. Evde misafir olduğunda çocuk oturma odasına gelmişse misafire merhaba dedin mi? Ne kadar ayıp. Çabuk teyzenin elini öp bakayım" gibi utandırmalar. Başarılı disiplin uygulanmaz, öğretilir. Çocuğun günlük yaşamıyla ilgili beklentilerin neler olabileceğini ona açıklamak, ondan nelerin beklenildiğini söylemek, ona öğretmek, çocuğu boşuna azardan korumaktır. Söylemeden beklemek ve olmadı diye kızmak ise kişiye gerçek bir haksızlıktır. Beklentilerimizi, ev kurallarını, yapılması ve yapılmaması gerekenleri önceden biraz zaman ayırarak çocuğa açık bir dille anlatıp ona doğru davranma şansı tanırsak sorunlarımızı büyük ölçüde azaltmış oluruz. Biraz düşünelim. Acaba evinizde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar açık olarak dile getiriliyor mu? Örnek, akşam vaktinde yatmak lazım gibi açık olmayan öğüt yerine, vaktinde ne demek? Akşam televizyondaki uykudan önce programından sonra da yatmaya gideriz, tamam mı? Eve geç kalma. Geç, sizce kaçtır? Yerine, saat 7'den geç kalma olur mu gibi. Önce hayır, sonunda bakıp evet, disiplinde tutarlılık. Evde disiplinin yürümemesi ve çocukların söz dinlememesinin en önemli nedenlerinden biri de disiplin uygulamasındaki devamsızlık ve tutarsızlıktır. Tutarsızlığı 3 değişik şekilde tanımlayabiliriz. Devamsızlık, keyfi değiştirmeler ve hayırların gerçek hayır olmaması. Orhan'ın 6 yaş, her akşam saat 8.30'da yatması kararlaştırılmıştı. 2 akşam her şey çok düzgün gitti. Orhan saat 8.30'da yatağa girdi. Çarşamba akşamı Orhan'ın babası geç geldiğinden yemek saat 8.30'da bitti. Orhan'ın yatması 9.20'yi buldu. Perşembe akşamı Orhan saat 8.30'da yatmamakta direndi. Fevziye Hanım da o gece çok yorgundu. Peki, televizyondaki diziyi izleyelim, öyle yatarsın dedi. Cuma akşamı Orhan, ertesi gün okul yok diyerek 8.30'da yatmak istemedi. Ertesi hafta artık Orhan'ı saat 8.30'da yatırmak tekrar bir tartışma ve kavga haline dönüşmüştü. Devamsızlık gösteren kuralların kalıcı olması çok zordur. Disiplinde başarısızlığın diğer bir nedeni de kuralların keyfi olarak değiştirilmesidir. Her cumartesi öğleden sonra arkadaşlarıyla buluşmasına izin verilen Ayşe'ye, 15 yaş, o hafta cumartesi günü babası izin vermedi. Nedenini sorduğunda Osman Bey, "Bugün keyfim yok. Bir haftada çıkmayıver." dedi. Ayşe direndi, ağladı. Ancak Osman Bey daha da katılaşarak, "Böyle devam ederse hiçbir zaman çıkamazsın." dedi. Bu şekilde keyfi olarak değiştirilen kurallar çocukta direnç, kırgınlık, karşı koyma, asilik gibi tepkiler yarattığı gibi evdeki diğer konulara da sirayet eder. Tartışmalar bitmez, tükenmez. Zeynep'in 4 yaş, her gün 2 ile 4 arası yatması beklenmektedir. Ancak Esin Hanım bazı günler saat 3'te ziyarete gitmek istediğinden Zeynep'i de beraberinde götürmekte, o günler Zeynep öğle uykusuna yatmamaktadır. Sokağa çıkılmadığı günler ise mutlaka yatması beklenmektedir. Ancak bazen bir komşu veya çocuklu bir misafir geldiğinde annesi Zeynep'e "Bugün öğle uykusuna yatmasan da olur." demektedir. Pek tabii sonuçta Zeynep yatması gerektiği günlerde yatmamakta direndi. Bahaneler buldu, ağladı ve öğle uykusu konusu evde sorun haline geldi. Bu örnekte de görüldüğü gibi keyfi değiştirilen kurallar devamlılık gösteremez ve sürekli tartışma konusu olur.
Ayrım sonu.